Türk tarihinin izinde.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinizindeyiz. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Programın Esnan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Hocam telefon numaralarımızı anımsatayım ben dinleyicilerimizi. Ardından Büyük Selçuklu Devleti'ni konuşuyoruz. Devam edelim Güray hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, sorularınız, yorumlarınız ve her hafta olduğu gibi kitap armağanımız için telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421, elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Güray hocam, Dandan Akan Savaşı tarihimizde çok önemli bir savaştı. Bu savaşın ayrıntılarını aktardınız dinleyicilerimize ve savaşın bitimiyle birlikte bir kurultay toplandı. Kurultayda Tuğrul ve Çağrı Beyler ve diğer Oğuz Beyleri karar verdiler. Tuğrul Bey Kaan oldu, Sultan oldu ve ardından bir dönem başladı Güray hocam.
Evet, Dandan Akan Savaşı 1040 yılında gerçekleşti. Bu savaşın galibi Selçuklu boyundan Selçuk Bey'in torunları olan Tuğrul ve Çağrı Beyler'de. Tuğrul ve Çağrı Beyler bu zaferi büyük bir imparatorluğa karşı kazandılar. Bir başka Türk devleti olan Gazneli hükümdarı Sultan Mesud'u ve onun büyük ordusunu yendiler. Yaklaşık olarak baktığımız zaman Gazne ordusunun 100 bin kişiliğe yakın bir kuvveti vardı. 20 bin kişilik bir süvari birliğiyle, Türkmen Oğuz kitlesinin gücüyle bu ağır donanımlı ordunun mağlup olduğunu görüyoruz. Ve Gazne Devleti'nin bu mağlubiyetten sonra parçalanmışlık ve tabii Horasan bölgesi diye tanımladığımız İran'ın doğu bölgesinden çekildiğini görmekteyiz. Zaferden hemen sonra bir savaş ve ordu kurultayı toplanmıştır. Hanedan üyeleri ve Oğuz Beylerinin ileri gelenleri, Kınık Boyu'nun liderleri, Selçuk ailesi bir araya gelmiş ve zaferin sonrasında birbirlerine düşmemek için uzun bir istişare ya da danışma meclisi mahiyetinde Selçuklu Devleti'ni kuran bir divan toplantısı gerçekleşmiştir. Bu toplantı sonucunda Sultan Tuğrul Bey'in hükümdarlığının kabul edildiğini, Çağrı Bey'in de ülkenin ikinci dereceden en büyük onun yardımcısı mahiyetinde yetkili olarak görüldüğünü, tanımlandığını görmekteyiz. Buna göre Tuğrul Bey devletin başında bulunacak ve devletin baş şehri de kuruluş yılı itibariyle, 1040 yılı itibariyle Nişabur olarak kabul edilecekti. Tuğrul Bey başkentte oturacaktı ve tabii ki merkezi olarak baktığımız zaman Nişabur, İran coğrafyası içerisinde Horasan bölgesinin en önemli şehridir. O tarihler itibariyle kalabalık bir yerleşim birimiydi. Büyük bir şehirdi ve burayı sultanlık başşehri olarak kabul etmeleri de o zaman için çok tabii idi. Ancak zamanla 3 yıl sonra Sultan Tuğrul Bey'in de kararıyla başkentin değiştiğini görüyoruz. 1043 yılından itibaren Selçuklu Devleti'nin başkenti, dinleyicilerimiz içerisinden az çok tarihle ilgilenenler bilecektir, Rey şehri olacaktır. Rey bugünkü Tahran yakınlarında bir eski şehirdir. Selçuklu Devleti'nin başkentliğini yapmıştır. 1043 yılında Tuğrul Bey başkenti niçin değiştirmiştir? Bu konuyu bugün daha da iyi anlayacağız.
Neden hocam?
Nişabur'a göre daha batıda bir şehirdir. Bir kere Anadolu fethi açısından Anadolu'ya yakın sınırda bir coğrafyadır Rey şehri. Nişabur ise Horasan bölgesindedir ve doğudadır. Rey Horasan bölgesinde değildir. Azerbaycan sınırına yakın. Hem Kafkasya hem de Anadolu fethi açısından Rey kilit bir şehir hüviyetindedir. Bu bakımdan değerlendirdiğimizde Selçuklu Devleti'nin batıya doğru ağırlıklı olarak bir genişleme politikasını, bir fetih politikasını benimsediğini söyleyebiliriz.
Hocam, İran'daki bilimsel çalışmalarınız esnasında Rey şehrini inceleme fırsatı buldunuz mu? Selçuklu'dan kalan eserler korunmuş mu? Durumu nedir Güre Hocam?
Rey şehri bugünkü Tahran sınırları içerisinde eski Tahran diye bilinir. Rey'dir ismi tabii ki. O zamanki kayıtlarda Tahran yeni bir kavramdır. Bugün tabii yenileşme, yani yeni bir inşaat olduğu için şehirlerin çoğu, eski şehirlerin çoğu bu yeni şehir, modern şehir inşaatları neticesinde kaleler ve surlar birçok yerde belirgin olmakla beraber tahrip olmuş vaziyettedir. Sultan Tuğrul Bey'in kabri, türbesi de Tahran'da Rey bölgesinde bulunmaktadır. Rey pek çok yapısıyla başkentlik özelliğini bugünkü şehir görüntüsü içerisinde bile göstermektedir. Yani tarihi doku aslında takip edilebiliyor. Bunu da hemen ifade edelim. Devlet kuruluştan itibaren teşkilatını Nişabur'da oluşturdu. 3 yıl sonra Rey'e taşındı. Burada bir Dandanakan Savaşı sonrasında görev paylaşımı olduğunu ifade etmiştim az önce. Buna göre Çağrı Bey ülkenin doğu bölgesinde özellikle Gaznelilerle sınır olan bölgeyi yönetmekten sorumluydu. Başta Hazar Denizi'nin güneyindeki şehirler olmak üzere Merv şehri Çağrı Bey'in yerleşim yeri veya eyalet baş şehri olarak tanımlanmıştır. Ki Dandanakan Savaşı da Merv sınırları içerisinde Dandanakan Kalesi'nin önlerinde olmuştu. Çağrı Bey savaşı heyecanla teşvik eden, kazanılmasında en önemli rolü oynayan bir Selçuklu Bey olarak, Tuğrul Bey'in de büyüğü olarak tabii ki Merv şehrinde üstlendiğini görüyoruz. Aynı zamanda devletin ilerleyen safahatında 1060 yılında vefatına kadar Çağrı Bey, Tuğrul Bey'e sürekli olarak destek olmuştur. Siyasi ve askeri konularda, sosyal meselelerde ortak hareket ettiklerini görüyoruz.
Hocam, e-postayla ulaştı dinleyicimiz bize, elektronik postayla. Taner Atacan, bir tarih öğretmeni kendisi. Kitabı armağanımızı bu hafta kazandı Türk Tarih Kurum yayınlarımızdan. Hangi kitabı vereceğiz Güre Hocam?
Bugün Türk Tarih Kurum yayınlarından iki ciltlik bir kitap hediye ediyoruz.
Ve hacimli bir kitap hocam.
Tarih öğretmeni, evet, dinleyicimize de hayırlı olsun diyoruz. Hacimli bir kitap. İki ciltlik bu eser 100. yılında Balkan Savaşları 1912-1913 adını taşıyor. Bu Türk Tarih Kurumu'nun yapmış olduğu 1912 yılının 100. yılında, yani 2012 yılında anma toplantısı ve kongresinin kitabıdır. Yaklaşık 100 adet bildiri bulunmaktadır bu kitap içerisinde. Genel olarak uluslararası tarihçilerin de, yani dünyanın her yerinden gelenlerin de katıldığı anlamlı bir yıl dönümünün temsili bu kitap. Hayırlı olsun diyorum. Çok değerli bir akademik ve bilimsel toplantının makaleler bütünüyle burada bulunmaktadır. Ve bir tarih öğretmeninin de elinde bulunması,
kaynak değerini,
yeni bilgileri de içinde barındırdığı için hayırlı olsun diyorum. Önemli bir eser.
Ve İngilizce makaleler var içerisinde. Tebliğler var hocam. Türkçe, evet, tebliğler var. Gerçekten de yararlı bir kitap. Tamer Atacan adlı dinleyicimize iyi okumalar diliyoruz. Faydalı olacağını umuyoruz. Güre Hocam, şimdi Tuğrul Bey'in politikası gereği daha batıya başkentini taşıyor. Bağdat halifesiyle Kaim Bey Emrullah'la ilişkiler kuruyor. Ve ülkenin doğu tarafını da Çağrı Bey'e bırakıyor, güvenlik sağlıyor. Şimdi öyleyse hocam, demek ki Anadolu'nun fethi fikri daha 1040'ta devlet kurulduktan itibaren Tuğrul ve Çağrı Beyler'de oluşmaya başlamış.
Tuğrul ve Çağrı Beyler çok öncesinde başlattılar. 1014 yılından itibaren Çağrı Bey'in Anadolu'ya yapmış olduğu seferden bahsetmiştik geçenki programımızda. 1014-1015 yılında Çağrı Bey'in Anadolu seferi Arslan Cazib'in ordusunu ve eyaletini atlatarak Anadolu'da Van havzasına kadar gelmesi, Ağrı ve civarını, Kars ve civarını yani Kafkasya'dan da güneye doğru ilerleyerek Anadolu'yu dolaşıp bir keşif harekatı yapıp geri dönmesi olayı 1018-1021 yıllarında da sürekli devam etti. Yani Anadolu'daki bu keşif harekatını biz sadece bir yıllık bir olay olarak değil de devamlı bir hareket olarak görmekteyiz. Tuğrul Bey 1090 yılında tamamlanan Anadolu'nun fethi harekatı açısından bir başlangıç ve temel attı. Yani 1090 yılında tamamlanan dememizin sebebi Anadolu'nun hemen hemen tamamında Selçuklu atlılarının ulaşmadığı bir yer kalmamıştır diyebiliriz. Yani çok böyle özel köşeler kalmış olabilir ama genel anlamda Anadolu'nun her yerinde, Boğaz'ın Anadolu yakasına kadar olan her yerde Selçuklu atlıları artık Melikşah zamanında bir 50 yıl sonra tamamen Anadolu'yu baştan sona alacaklardır. İşte bu politik temeli, bu 50 yıl sonrasının projesini kuran, kurgulayan Sultan Tuğrul Bey ve Çağrı Beylerdir. Ve bu işin içerisinde bizzat kendi bedenleriyle, askerleriyle, bütün milletiyle var olmuşlardır. Selçuklu boylarının bu sırada başında bulunan 3 bey sayıyoruz. Üçüncüsü Musa Yabgu'dur. Musa Yabgu'yu dikkat edecek olursak biraz daha az bir bölgeye vali olarak verdiler veya melik olarak atadılar. Buna göre Musa İnanç Yabgu Sistan bölgesinin valisi olacaktı. Tabii baş şehri olarak da Herat kabul ediliyordu. Herat bugünkü Afganistan sınırlarında bir yerdir. Çağrı Bey'in de daha güneyinde olan ama şöyle bir değerlendirme yapacak olursak Gaznelilerle bir tampon meliklik olarak Musa Yabgu'nun melikliğinin görevlendirildiğini söyleyebiliriz. Musa Yabgu'nun görevi Gaznelilerle bundan sonra çıkacak meselelerde Gaznelilere karşı durmak ve Selçuklu Devleti'nin güneyden gelebilecek başka taarruzlara karşı tedbirli olmasını sağlamak idi. Tuğrul Bey ise başkent Nişabur olmak üzere halife ile olan ilişkiler Anadolu fethi politikası ile meşgul olacaktı. Yani ülkenin bütün batı bölgesi Sultan Tuğrul Bey'e bağlı. Batı topraklarında kendi istediği kişileri görevlendirebilecek ve nitekim bu görevlendirmeleri hemen yaptığını söyleyebiliriz. Bu tarihler itibariyle Abbasi başşehrinde de bir halifelik değişimi gerçekleşmiştir. Yani hemen Dandanakan Savaşı'nın gerçekleşmesine müteakiben çok uzun süre Abbasi tahtında bulunacak olan Kaim bi Emrillah tahta geçmiştir. Ve Kaim bi Emrillah'ın tahta geçmesiyle birlikte biz sultan halife ilişkileri açısından da dönüm noktası sayılabilecek bazı gelişmeler görüyoruz. Sultan Tuğrul Bey, Dandanakan Savaşı'nı kazandığına dair halifeye elçi göndermiş ve kendisine bu anlamda karşılıklı bir elçi teatisinden sonra ünvanlar da verilmiştir. Yani sultan lakabının verildiğini görüyoruz. Bu lakaplar açısından değerlendirecek olursak Tuğrul Bey'e verilen ünvanların Yeminü'd-Devle, Eminü'l-Mille, buradaki kavramı hemen açıklayalım. Devletin sağ kolu ve dinin de en güvendiği dayanağı kehful mille diye bir kavram var. Bu da dinin sığınağı demek. Yani halifenin de sığındığı kurtarıcısı anlamına geliyor. Bu tür kavramların halife tarafından sultana verilmiş olması aslında Selçuklu hükümdarının nüfuzu açısından birdenbire büyük bir imparatorluğa dönüşme yolunda avantaj sağlıyor. Büyük bir güç kaynağı oluşturuyordu. Zamanın bütün cuma hutbelerinde Tuğrul Bey'in ismi halifeyle birlikte anılmıştır. Bu da Irak bölgesinden İran bölgesine, Gazni'ye kadar olan bütün İran sahasında Tuğrul Bey'in nüfuzunun artması anlamına geliyordu. Tuğrul Bey 1043-1044-1045 yıllarında Anadolu gazasına çıkar. Seferleri bizzat kendisi görevler dağıtmak suretiyle yönlendirmeye çalışır.
Hocam seferleri konusuna girelim Tuğrul Bey'in ama Almanya'dan bizi hep dinleyen Aydın Küpeli her zaman olduğu gibi bugün de sizi dinliyorum. Hocamıza ve size hem selamlarımı hem teşekkürlerimi iletmek istiyorum demiş. Sağ olsun var olsun Aydın Küpeli adlı dinleyicimiz hocam. Sadık bir dinleyicimiz.
Evet biz de selam söylüyoruz Aydın Bey'e. bir dinlemeler, soruları olduğunda da
bekliyoruz, evet, çalışırız. Hocam şimdi Tuğrul Bey'in seferlerine, evet.
Tuğrul Bey'in seferlerine baktığımız zaman ailenin üyelerini Anadolu'ya yönlendirme çalışmasında gayretinde olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede İbrahim Yinal başta olmak üzere tahta başkentte kendisine yakın oldukları takdirde rakip olabilecek kişileri öncelikle Anadolu'ya göndermiştir. Bunlar arasında Kutalmış Bey var, İbrahim Yinal var, yine Resul Tekin gibi.
Hocam kimler olduklarını da söyleyelim Güray Hocam.
Kutalmış Süleyman Şah'ın babası ve aynı zamanda Arslan Yabgu'nun oğludur. Dolayısıyla Sultan Tuğrul ve Çağrı Beylere muhalif bir hareket içerisinde bulunmaktadırlar. Yine Yinallılar kolundan Yusuf Yinal oğlu İbrahim Yinal. Tahta hak sahibi olması muhtemel olan, gücü elinde bulundurduğu zaman da gerçekten sultanlık tacında gözü olduğu anlaşılan bir kişidir. Ancak Sultan Tuğrul Bey onların teşvikini, onure edilmesini de biliyor. Onları gözetiyor. Bu anlamda yer yer görevler vermek suretiyle merkezde devlet teşkilatını, düzenini bozacak bir tavır içerisinde bulunmalarından çok doğrudan doğruya gaza ve fetih faaliyetleriyle yüzleşmelerini istiyor. 1043 yılında Rey'in başkent seçilmesinin en önemli sebeplerinden birisi de işte bu üç beyin Kafkasya, Anadolu fethi gibi görevlere gönderilmiş olmasıdır. Burada bir başka hususu da hemen belirtelim. 1043 yılında Anadolu'ya seferler yapan beyler içerisinde, gaza yapan beyler içerisinde biz Gazne Devleti'nin vaktiyle bu bölgede gaza yapmakta olan beylerini de görüyoruz. Demek ki Kınık Boyu artık diğer Oğuz boylarıyla birlikte çok daha güçlü bir askeri potansiyele, askeri güce kavuşmuştur. Ve böylece Anadolu seferlerine çıkmaktadır. Artık Selçuklu Oğuz boyu sadece Kınık değildir. Onun dışındaki bütün bölgedeki Horasan Guzat kısmı, yani gaziler ve erenler topluluğu dediğimiz beyler, Oğuzların diğer kolları, yani bunun içerisinde Çavuldur boyuna kadar hepsini sayabiliriz ki Kayı boyunun da Kınık'la akraba olduğunu biliyoruz. Vakit geldiğinde ondan da bahsedeceğiz. Bütün Oğuz kolunun birleşerek batıya doğru bir güç halinde düzenli bir şekilde yönlendirilmesi Sultan Tuğrul Bey zamanında başladı. Tuğrul Bey ikinci bir ismi daha var bildiğiniz gibi. Mehmet ismini kullanıyor. Kendi adına para bastırıyor, hutbe okutuyor. 1040 yılından itibaren halifenin de vermiş olduğu çeşitli sıfatlar kullanıyor. Halife ile haberleşmesinde ona kazandığı zaferden bahsediyor. Aynı zamanda da herhangi bir ihtiyacı olduğunda yanında olduğunu, onu koruyacağını da ifade ediyor. Bu tarihler itibariyle Kaim Bey Emrillah, Abbas Halifesi'nin Abbas Halifesi olarak bilinmekle birlikte Büveyhoğulları diyebildiğimiz Bağdat'ı yönetmekte ve kontrol etmekte olan bir askeri mahkumiyet ya da işgal altında tutuluyor.
Yani neredeyse,
gözetim altında, evet, tutuluyor hocam. Yani evet. Esir halinde Tuğrul Bey ile haberleşmesinin aslında çok zor olduğunu anlıyoruz. Gazneli Sultanı Mahmut'la da haberleşirken Abbas halifeleri güç bela, yani bir takım casuslar kullanmak vasıtasıyla haberleşebiliyorlardı. Bunu da hemen ifade edelim. Anadolu'nun fethi politikasında Yabguluların, yani Arslan Yabgu'nun oğullarının ve Yusuf Yinal ve oğullarının Anadolu'ya yönlendirilmesi iki Selçuklu kolunun buraya görevlendirildiği anlamına da geliyor. Yinallılar ve Yabgulular olmak üzere iki kol Anadolu'ya, özellikle Kuzey Anadolu bölgesinden gönderilmiştir.
Hocam, Neslihan'dan her zaman olduğu gibi nefeslenelim uyarısı geldi. Devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz programımıza.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90312 463 34 21 ve 90312 463 34 19.
Devam ediyoruz Büyük Selçuklu Devleti'ni konuşmaya sevgili dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikte. Hocam, İbrahim Yinal Anadolu'ya yönlendirildi. Ne tür icraatlar içerisine girdi? Ne tür fetihlerde bulundu? Ne savaşlar yaptı hocam?
İbrahim Yinal'ın Anadolu'ya gönderilmesinin en önemli gerekçeleri arasında şüphesiz burada bir meclis kurultay kararı var. Bir de Anadolu'nun doğu bölgesinde parçalı durumda bulunan beylikler var. Bunların bir kısmı Arap ve bir kısmı yerli Ermeni sergerdeler veya baronları diyoruz, beyleri. Bunların hepsi Selçuklu'dan aslında istimdat diliyor, yani yardım istiyor. Aynı zamanda da Selçuklu Sultanı ile akraba olanları da var bunların. Tuğrul Bey de akrabalık bağıyla bunlarla akrabalık kurmuştur. Ancak şunu da hemen ifade edelim. Selçuklu Bey'in bu bölgedeki Bizans nüfuzunun zayıflamasından da haberi vardır. Tuğrul Bey, Doğu Anadolu'daki bir siyasi, sosyal boşluğu görmektedir. Burayı fetih tabii bir seyirde işlemiştir, ilerlemiştir. Bunu hemen tespit olarak belirtmemizde yarar var. Öncelikle İran'ın tamamının hakimiyetinin tamamlanması, ardından Güney Azerbaycan, Kafkasya bölgesi, Duin diyebildiğimiz Erivan bölgesinin ve güneyinde Nahçıvan'ın alınması, ki Nahçıvan ve çevresi o zaman bu isimle anılmıyor. Bu bölgenin ismi daha farklı. Şeddadiler hanedanı var bu bölgede. Şeddadiler bir tarafı Arap, bir tarafı işte Türklerle, Farslarla ve Kürtlerle akraba bir melez hanedan. Yani daha çok Arap diye de bilinir kaynaklarda. Şeddadilerin bölgede varlığı bulunmakta. Tuğrul Bey bunlarla çeşitli siyasi ilişkiler içerisine girmiştir. Yine Ani Bey'i, Vaspurakan Bey'i, Van ve çevresindeki Ermeni Bey'i ile haberleşmekte ve görüşmektedir. Bunlar da Anadolu'ya davet etmekteler. Dolayısıyla bu çalışmaları şöyle en kritik noktada değerlendirecek olursak, 1048 yılı, 1047-1048 yılı itibariyle Şehzade Hasan'ın Doğu Anadolu seferi sırasında öncelikle Erzurum, Erzincan yöresinden güneye doğru ilerlemesi, Van'ı geçerek bugünkü Hakkari'den güney tarafta Zapsuyu kıyılarında yapmış olduğu savaş sırasında Bizans kuvvetleriyle yapmış olduğu savaş sırasında şehit düşmesi olayı gerçekten Tuğrul Bey'in bu konuya daha da sıkı bir şekilde eğilmesine ve Şehzade Hasan'ın bölgede şehit edilmesiyle ilgili kendisinin ayrıca yeniden askeri tedbirler almak zorunda kalmasına neden olduğunu görüyoruz. 1049 yılında 18 Eylül 1049 tarihinde bugünkü Pasinler Ovası mevkiinde gerçekleşmiş olan bir diğer ismiyle Hasan Kale Savaşı, Pasinler Savaşı diye de bilinir. Türk tarihinde Anadolu'nun özellikle Kuzey Anadolu bölgesinin fethinde en önemli olaylardan birisi olarak tarihe geçmiştir.
İbrahim Yinal hocam burada.
Burada en önemli savaşın kazanmasında başrolü oynayan kişi Yinallılar kolundan İbrahim Yinal Bey'dir. Ve savaşın gidişi içerisinde Kutalmış'ın da rol aldığını görüyoruz. Tuğrul Bey kendi merkezi kuvvetleriyle de İbrahim Yinal'a destek vermiştir. Böylece Bizans ittifak halinde bir Haçlı ordusuyla aslında Pasinler önlerine kadar gelmiştir. İmparatorun en güvendiği kişilerden birisi olan Konstantin Monomakos, Bizans İmparatoru'nun adamlarından Monomakos, bu bölgeye kendisine en yakın kişileri atamıştı, görevlendirmişti. Bir kol ordu komutanıyla beraber, komutan Auron ile Lipariti tayin etmişti. Ancak bu savaşta özellikle büyük bir kol ordunun başında bulunan Kral Liparit, ki Gürcü Hristiyan Kralı diye bilinmektedir, o zamanki Hristiyan Gürcülerin kralıdır ve Bizans'a bağlıdır. Esir düşmüştür. Çok az sayıda bir Bizans kuvveti buradan sağ bir şekilde kurtulabilmiştir. Ele geçirilen karargah ve ganimet bütünüyle Liparit'le beraber başkent Re'ye gönderilmiştir. Tuğrul Bey bu zaferden dolayı çok memnun olmuş. Zaferin anısına çeşitli kutlamalar, zafer şenlikleri yapılması emrini de vermiştir.
Toy düzenlenmiştir hocam.
Evet, Kaim bir Emrillah'a da Pasinler zaferiyle ilgili haber göndermiştir. Kendisine de fetihnameler yollandığını anlıyoruz.
Hocam, Avusturya'dan Selami Giden adlı dinleyicimiz aradı. Kitabı eline ulaşmış. Çok teşekkür ediyor Güray Hocam. Okuyup bitirince tekrar arayacağım. Yine kitap kazanmak istiyorum diyor. Hocamıza ve size çok teşekkür ediyorum diyor. Türkiye'ye Salzburg'dan selamlar gönderiyorum diyor. Biz de memnun oluyoruz. Biz de buradan selamlıyoruz değerli dinleyicimizi.
Biz de buradan Avusturya'ya Selami
Giden
dinleyicimize selam söylüyoruz. Elbette soruları olduğunda, takip ettiğinde de merak ettiği konularla ilgili açıklama yapabileceğiz.
Kitap armağanlarımız da devam edecek hocam. Devam Türk Tarih Kurumumuzun katkılarıyla.
Biz tabii burada Tuğrul Bey konusunu anlatırken genel anlamda da kamuoyunun merakını da ilgilendiren konulara açıklık getirmeye çalışıyoruz. Tuğrul Bey zamanında bölgedeki nüfus nasıldı? Yerleşim kimlerden oluşuyordu? Selçuklu beyleri burayı nasıl iskan ettiler? İşte Ani Kalesi'nin fethedilmesine kadar Ani bölgesindeki beylerle Selçuklu beylerinin ilişkileri nasıldı? Bunlara baktığımız zaman Ani beyleri yer yer Selçuklu'yla da ittifak yaparak Bizans'a karşı seferlere çıktılar. Vasburakan Bey'i, güneydeki Van ve Erciş bölgesindeki Vasburakan Bey'i de Tuğrul Bey'le akrabalık kurmuştu ve birlikte Bizans komutanlarına karşı yer yer Selçuklu askerleriyle beraber Ermeni askerleri de hareket ettiler. Demek ki Bizans'ın bölgede bir hoşnutsuzluk sebebi olduğu anlaşılıyor.
Yani Bizans'tan rahatsız hocam.
Selçuklu devleti yer yer davet görüyor. Özellikle Doğu Anadolu'daki fetihlerde biz bunun sık sık görülen bir olay olduğunu söyleyebiliriz. Dönemin kaynakları bunu açıklıkla, detaylı bir şekilde yani çok ayrıntılı rakamlarla da ifade ediyorlar. Liparit'in esir düştükten sonra bir fidye karşılığında bir anlaşmayla serbest bırakıldığını da görüyoruz. Burada da şunu anlamaktayız. Tuğrul ve Çağrı Beylerin politikasında, sonrasında da Sultan Alparslan'ın takip ettiği politikada esirlere bir büyük ceza öngörülmüyor. Özellikle de soylu kişiler ya da hükümdar gibi devlet temsilcisi olan kişiler ise bunlara bir zeval yoktur. Herhangi bir şekilde kötü muamele edilmediği gibi anlaşma imzalanmak şartıyla belli şartlarla ülkesine sağ selim gitmesine de müsaade edildiğini görüyoruz. Böylece zengin hediyeler karşılığında kurtulduğunu da söyleyebiliriz. Yani buna fidye de diyebiliriz. Ancak Liparit böylece Selçuklu'ya da tabi olmuştur. Selçuklu Devleti'nin Kuzey Kafkasya'daki hakimiyetinin 1048 yılından itibaren başlayabileceğini de hemen burada ifade etmiş olalım. 1048-1049 bazı kaynaklarda da 2 yılda farklı olarak geçebilir. Dinleyicilerimizin aklına takılmasın. Çoğunluğu kaynakların 1048 olarak vermektedir savaşın yılını. 1049 şeklinde verenler de var. Bu takvim hatasından kaynaklanan,
hocam onlar oluyor.
Takvim farklarından olan şeylerdir. Merak eden varsa da bunun cevabını da vermiş olalım. Pasinler Savaşı bugün yeri bilinen, tarihi bilinen meşhur bir zaferdir. Ve bölgede buna dair yani anma etkinliklerinin halen yapılıyor olması gerekir. Bunu da hemen belirtmemizde yarar var. Selçuklu Devleti'nin ilk defa sınırları bugünkü Erzincan'a kadar dayanmıştır. Yani Fırat Nehri boylarına inmiştir. Ve Doğu Anadolu'daki baronluklar, o zamanki tabirle söylüyorum, krallıklar ve beylikler Selçuklu'ya bağlılığını arz etmiştir. Bunlar arasında Şeddadiler Beyliği, işte Ermeni baronlukları ve kuzeydeki Gürcü Krallığı, Hristiyan Gürcü Krallığı bu bağımlılığını arz etmiştir. Kral Liparit de Re'ye kadar gitmiş ve tabii ki büyük bir ganimet ele geçmiştir.
Hocam, şimdi bütün bu söylediklerinizden belki şu sonuca varılabilir. 1071 Malazgirt'e gelene kadar 1014 senesinden itibaren adım adım yavaş yavaş belli bir stratejinin hayata geçirildiğini ve bu stratejinin ardında da bilgi, birikim, cesaret ve devlet yönetiminde bir zekanın olduğunu görüyoruz galiba Gülöğeş'im. Aniden öyle bir zafer olmuyor.
Elbette bir büyük mücadele var. Tuğrul ve Çağrı Beylerin 1014-1015 yılından başlayan mücadeleleri 1045-1048 yılına geldiğinde artık 30 yılı bulmuş bir mücadeledir. Öyle küçük bir coğrafyada değil, Horasan'dan başlayarak Anadolu'da işte Malazgirt Ovası'na kadar uzanan bir sefer dizisi var Tuğrul Bey'in. Tuğrul Bey bundan sonraki ilk seferini de Doğu Anadolu'ya yapmıştır. 1053-1054 yılında Tuğrul Bey, yani hemen bu Pasinler'den 4 yıl sonra Doğu Anadolu seferine çıkıyor. 1051 yılında büyük bir orduyla yine Kafkasya seferine çıkıyor. Kafkasya'da Gürcü Krallığı'nı tekrar vergiye bağlıyor, kendisine bağlıyor. 1053-1054 yılında da Doğu Anadolu'da Malazgirt Ovası'na geliyor. Malazgirt Kalesi'ni kuşatıyor. O tarihler itibariyle tarih kaynakları şöyle bir ifadede bulunuyorlar. Doğu Anadolu'nun en güçlü kalesi ve surlar şehri Malazgirt idi diyorlar. Mancınıklarla kaleyi kuşattığı ifade ediliyor. Demek ki Selçuklu ordusunda ağır silahlar da kullanılmaya başlanmış. O zaman için mancınık sadece süvari birliğinin olmadığını, ağır makineli teçhizatı kullanabilen, farklı lojistik kanalları ve tekniği bilen Selçuklu ordusunun yetiştiğini gösteriyor. Bundan önceki savaşlarda mesela Çağrı Bey'in o 1020'li 1030'lu yıllarındaki Doğu Anadolu seferlerinde biz mancınık teşkilatını görmüyoruz. Ancak Tuğrul Bey sultan olduktan sonra böyle bir askeri reform da yapmış olmalı ki mancınık gibi, fil gibi bazı yani ordu açısından o çağ itibariyle ağır silahların da farklı teknolojilerin de uygulandığı teknik ve taktik bakımdan yenileşmiş bir yapı görüyoruz. Selçuklu Bozkır süvarilerinden biraz daha farklı ağır silahlara doğru da dönüşmeye başlıyor ki Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşunda da en temel nokta Malazgirt Savaşı'dır biliyorsunuz. Her şeye rağmen Bizans gibi çok ağır teçhizatlı değil bu ordu. Yani zırhlarıyla, makineli o mancınık dediğimiz araç gereçleriyle de karşılaştıracak olursak yine de Selçuklu ordusu Bizans ordusuna göre, Roma ordusuna göre çok daha hafif teçhizatlıdır. Gazneli ordusuna göre de hafif teçhizatlıdır. Yine bozkırlı bir ordudur. Ancak kale kuşatmalarında mancınığın kullanılması, yer yer büyük ordularda fillerin de yer alması söz konusudur. Yani coğrafya uygunsa filleri de götürebiliyorlar yolların durumuna göre.
Fakat hocam, Profesör Doktor Refik Turan hocamızla Selçuklu'nun izinde programını yaptığımız dönemde Refik hocamızın şöyle bir tespiti vardı, bilmiyorum siz katılıyor musunuz? Kale savaşlarında meydan savaşlarına göre daha zorlandığını Selçuklu ordularının ifade etmişti.
İşte bu nedenle o da mancınık kullanılıyor ama kale kuşatmalarında özellikle mancınıklar her zaman için tek başına yeterli araç gereç değil. İşte kaleyi, duvarı çökertecek alttan lağım kazıcılarınızın olması lazım. Böylece sizin çeşitli delici, vurucu aletlerinizin sayısının, şeklinin artması, çoğalması gerekiyor. Yine mancınığınızın büyüklüğü, ne kadar mesafeye etkili bir şekilde top atabildiğiniz, o topun içerisindeki neft şekli, yani petrol işlemi, nasıl bir güce sahiptir ve Bizans'la bunun karşılaştırıldığı takdirde teknolojik üstünlük açısından, matematik hesaplamalarınız açısından bunu dile getirirsek bilim tarihçilerimiz şöyle bir tespitte de bulunuyorlar. Selçuklu Devleti eğitim reformundan sonra, matematikteki gelişmelerinden sonra savaş taktiğinde de bazı değişiklikler yaptı. Dolayısıyla meydan savaşlarında Selçuklu'nun attığı ok ve kullanmış olduğu teknik araç gereç yer yer Bizans'la boy ölçüşecek seviyeye geldiği sırada zafer kazanmak daha kolay oldu. Elbette hafif teçhizatlı süvari birlikleri fazlaydı Selçuklu ordusunun yine. Ancak yine de üstün bir tarafının olması lazım teknolojik olarak baktığımızda. Yani kullandığınız araç gereç her ne kadar hafif olursa olsun sizin yine de o araç gereçler açısından daha güçlü bir silaha da sahip olmanız lazım. mancınağınızın da okunuzun da onlardan daha uzun bir hedefe onlar yaklaşmadan ulaşabiliyor olması gerekiyor.
Ki Selçuklu orduları hocam düşman ordularına göre 3 kat hızlı.
Sevim Tekeli hoca Selçuklu matematiği Bizans'la karşılaştırılırsa Malazgirt sırasında Bizans matematiğinden üstündü diyor.
Yani geçmişte
aynı zamanda tabii uzay gözlemleri açısından da değerlendirmeler var. Geçmiş olduğunu söylüyor. Tuğrul Bey'in ilk eğitim reformunu yapan kişi olduğunu da belirtmemizde yarar var. Yani Sultan Alparslan bunu büyütmüştür, genişletmiştir. Bütün imparatorluğa yaymıştır. Yani Selçuklu Devleti'nin o geniş sınırları içerisinde Melikşah'a kadar bütün her yerde medrese reformu yapıldı. Evet. Ancak Tuğrul Bey 1049 yılında Nişabur'da yani o ilk başkentte ilk medreseyi kurma emrini veriyor. Bu medresenin müfredatı evet, içerisinde hocam. Matematik dersi de var, diğer dersler de var.
Bir hiçbir şey hocam boşu olmuyor. Bitirdik, süremizi doldurduk Güray hocam. Bu haftada.
Evet,
önümüzdeki hafta Tuğrul Bey'in artık Bağdat seferleriyle değil mi hocam, çıkan isyanlarla yavaş yavaş konumuzu daha da açmaya devam edeceğiz. Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık. Sağolunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, ben teşekkür ederim.
Ve değerli dinleyicilerimiz, bu haftada bitiriyoruz Türk Tarihinin İzinde programımızı. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.